19. Bölüm. Ailesine kol kanat gerdi ve pes etmedi. 1. ve 2. paragrafların A sorusu. Yusuf ve ailesinin hayatı nasıl değişecekti? B sorusu. Yusuf eşine hangi kötü haberi vermeliydi? Yusuf eşeğinin sırtına bir bohça daha yükledi. Sonra hayvanını okşayarak etrafına bakındı. Betlehem köyü henüz gecenin karanlığı içindeydi. Yusuf önlerindeki uzun yolculuğu düşünüyordu. Mısır'a gideceklerdi. Yabancı bir halk, yeni bir dil, farklı adetler. Küçük ailesi bu kadar büyük değişikliğe nasıl uyum sağlayacaktı? Sevgili eşi Meryem'e kötü haberi vermek, Yusuf için hiç kolay olmasa da o cesaretini toplayıp bunu yapmıştı. Meryem'e, rüyasında bir meleğin kendisine Tanrı'nın şu mesajını ilettiğini söyledi. Kral Herodes küçük oğullarını öldürmek istiyordu. Hemen oradan gitmek zorundaydılar.
Matta 2:13-14'te şunları okuyoruz. Onlar gittikten sonra Yehova'nın meleği Yusuf'a rüyasında görünüp şöyle dedi. Kalk, çocuğu ve annesini alıp Mısır'a kaç ve ben sana dönmeni söyleyene kadar orada kal. Çünkü Herodes çocuğu yok etmek için onu aramaya başlayacak. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp geceliğin Mısır'a kaçtı.
Meryem çok kaygılıydı. Kimseye zararı olmayan masum yavrusunu neden öldürmek istesinlerdi ki? Meryem'in de Yusuf'un da bunu aklı almıyordu. Yine de Yehova'ya güvendiklerinden yolculuk için hazırlandılar. 3. paragrafın sorusu. Yusuf ve ailesinin Betlehem'den ayrılışını anlatın. Betlehem halkı olacaklardan habersiz uyurken Yusuf, Meryem ve İsa gecenin karanlığında sessizce köyden ayrıldılar. Güneye doğru yol alırlarken şafak söküyordu. Herhalde Yusuf ailesinin nelerin beklediğini merak ediyordu. O sadece sıradan bir marangozdu. Ailesini böyle güçlü düşmanlardan nasıl koruyacaktı? İhtiyaçlarını her zaman karşılayabilecek miydi? Yehova'nın verdiği ağır sorumluluğun altından nasıl kalkacaktı? Bu çok özel çocuğa iyi bakıp onu büyütmeyi başarabilecek miydi? Önünde aşılması güç zorluklar vardı ve pes etmemesi gerekiyordu. Yusuf'un bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini ele alırken, bugün babaların ve aslında hepimizin neden onun imanını örnek alması gerektiğini göreceğiz. Yusuf ailesini korudu. 4. ve 5. paragrafların A sorusu. Yusuf'un hayatı nasıl tamamen değişti? B sorusu. Bir melek üstleneceği ağır görev için Yusuf'u nasıl yüreklendirdi? Yusuf aylar önce memleketi Nasır'da Heli'nin kızıyla nişanlanmıştı ve bundan sonra hayatı tamamen değişmişti. O Meryem'i ahlaklı ve imanlı bir genç kız olarak tanımış, ancak sonra hamile olduğunu öğrenmişti. Meryem'in herkese rezil olmaması için onu gizlice boşamak niyetindeydi. Dipnot. O devirde nişanlanmak neredeyse evlenmek kadar bağlayıcı bir şey olarak görülürdü. Paragrafa devamen, fakat rüyasında bir melek onunla konuşmuş ve Meryem'in Yehova'nın kutsal ruhu aracılığıyla hamile kaldığını açıklamıştı. Melek doğacak çocuk hakkında, o halkını günahlarından kurtaracak demişti. Ayrıca şu sözlerle Yusuf'u rahatlatmıştı. Karın Meryem'i evine almaktan korkma. Matta 1:18-21. Dürüst ve itaatli bir adam olan Yusuf, tam söylendiği gibi yaptı. O bir baba olarak çok ağır bir görev üstlenmişti. Bakıp büyüteceği çocuk, Tanrı'nın en değerli varlığıydı. Yusuf daha sonra, imparatorun buyruğu üzerine nüfusa kaydolmak için hamile eşiyle birlikte Betlehem'e gitmişti. Bebek orada dünyaya gelmişti. 6-8. paragrafların A sorusu. Yusuf ve ailesinin hayatı hangi olayla bir kez daha değişti? B sorusu. yıldızı şeytanın gönderdiğini nereden biliyoruz? Bebeğin doğumundan sonra Yusuf ailesini Nasra'ya geri götürmemişti. Bunun yerine Yeruşalim'in 10 kilometre kadar uzağında olan Betlehem'e yerleştiler. Yusuf yoksul olmasına rağmen Meryem'i ve İsa'yı kimseye muhtaç etmemek ve korumak için elinden geleni yaptı. Çok geçmeden mütevazı bir evde yaşamaya başladılar. Fakat sonra İsa bebeklikten çıktığında herhalde bir yaşını yeni geçmişken yaşamları tekrar aniden değişti. Evlerine bazı kişiler geldi. Onlar doğudan, muhtemelen uzaktaki Babil ülkesinden gelen astrologlardı. Bir yıldızı izleyerek Yusuf ve Meryem'in evine ulaşmışlardı. Bu adamlar Yahudilerin kralı olacak çocuğu arıyordu. Çocuğa duydukları derin saygıyı göstermek istemişlerdi. Astrologlar bilerek ya da bilmeyerek İsa'nın hayatını büyük tehlikeye sokmuştu. İzledikleri yıldız onları önce Betlehem'e değil, Yeruşalim'e götürmüştü. Dipnot. Bu yıldızın görülmesi doğal bir olay değildi. Yıldızı Tanrı da göndermemişti. Şeytanın bu doğaüstü görüntüyü İsa'yı yok etme planının bir parçası olarak kullandığı açıktır. Paragrafa devamen, orada Yahudilerin kralı olacak çocuğu aradıklarını kötü kral Herodes'e söylediler. Kral kıskançlıktan ve öfkeden deliye döndü. 9 ila 11. paragrafların A sorusu. Bu olayda Herodes ve şeytandan daha büyük bir gücün varlığı nasıl belliydi? B sorusu. Mısır yolculuğu, apokrif hikayelerde anlatılanlardan ne bakımdan farklıydı? Neyse ki olayın içinde Herodes'ten ve şeytandan daha güçlü biri de vardı. Neden böyle söylüyoruz? Adamlar İsa'nın yaşadığı eve gidip onu ve annesini gördüklerinde hiçbir karşılık beklemeden onlara altın, ak günlük ve mürri safi gibi hediyeler verdiler. Birdenbire böyle değerli şeylere sahip olmak Yusuf ve Meryem'e çok garip gelmiş olmalı. Astrologlar dönüşte kral Herodes'e gidip çocuğun yerini söylemeyi düşünüyorlardı. Fakat Yehova bu duruma müdahale etti. Bir rüya aracılığıyla astrologlara memleketlerine başka bir yoldan dönmelerini söyledi.
Matta 2, 1-12'de şunları okuyoruz. İsa, Kral Herodes'in döneminde Yahudiye'nin Betlehem şehrinde doğdu. O doğduktan sonra Yeruşalim'e doğu memleketlerinden astrologlar geldi. Yahudilerin yeni doğan kralı nerede? Biz doğudayken onun yıldızını gördük ve önünde eğilmeye geldik dediler. Bunu duyan Kral Herodes ve tüm Yeruşalim halkı telaşa kapıldı. Kral bütün yüksek kahinleri ve yazıcıları toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sormaya başladı. Ona şöyle dediler. Yahudiye Betlehem'inde. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen, Yahuda diyarındaki Betlehem! Yahuda yöneticilerinin gözünde hiç de önemsiz bir şehir değilsin. Çünkü senden bir yönetici çıkacak ve halkım İsrail'e o önderlik edecek. Bunun üzerine Herodes astrologları gizlice çağırttı ve onlara sorular sorup yıldızın tam olarak ne zaman göründüğünü öğrendi. Onları Betlehem'e gönderirken şöyle dedi. Gidin, çocuğun yerini iyice araştırın. Bulunca bana da haber verin ki ben de gidip önünde eğileyim. Adamlar kralın bu sözlerinden sonra yola çıktılar. Doğudayken görmüş oldukları yıldız da önlerinde gidiyordu. Yıldız çocuğun bulunduğu yerin üzerine kadar geldi ve orada durdu. Bunu görünce gerçekten çok sevindiler. Eve girince annesi Meryem'in yanında olan küçük çocuğu gördüler ve önünde eğilip yere kapandılar. Aynı zamanda getirdikleri değerli şeyleri çıkarıp altın, ak günlük ve mürrü safi armağan ettiler. Bununla birlikte Herodes'in yanına dönmemeleri için rüyada Tanrı'dan bir uyarı aldıklarından memleketlerine başka bir yoldan döndüler.
Astrologlar gittikten kısa süre sonra Yehova'nın meleği Yusuf'u şöyle uyardı. Kalk, çocuğu ve annesini alıp Mısır'a kaç ve ben sana dönmeni söyleyene kadar orada kal. Çünkü Herodes çocuğu yok etmek için onu aramaya başlayacak. Matta 2, 13 Makalenin başında gördüğümüz gibi Yusuf hemen bu talimata uydu. Çocuğunun güvenliğine her şeyden çok önem verdiğinden ailesini Mısır'a götürdü. Putperest astrologların verdiği pahalı hediyeler sayesinde Mısır'a gitmek ve orada yaşamak için ihtiyaç duydukları maddi şeylere sahiptiler. Apokrif hikayeler ve efsaneler Mısır'a yapılan bu yolculuğu masalsız şekilde anlatır. Bu metinlere göre İsa mucizevi şekilde yolculuğu kısaltmıştır. Haydutları zararsız hale getirmiştir. Hatta annesi meyve toplayabilsin diye hurma ağaçlarına eğilmelerini emretmiştir. Dipnot. Kutsal kitabın açıkça gösterdiği gibi İsa ilk mucizesini, alametlerinin ilkini vaftizinden sonra yapmıştır. Yuhanna 2:1-11. Paragrafa devamen, oysa gerçekte bu sadece bilinmeze doğru uzun ve zorlu bir yolculuktu. 12. paragrafın sorusu. Bu tehlikeli dünyada çocuk büyüten anne babalar Yusuf'tan ne öğrenebilir? Anne babalar Yusuf'tan çok şey öğrenebilir. Yusuf ailesini korumak için işini bırakmaya ve kendi rahatından vazgeçmeye hazırdı. Belli ki ailesini Yehova'dan kutsal bir emanet olarak görüyordu. Bugün de anne babalar çocuklarını çok tehlikeli bir dünyada büyütmek zorundalar. Çocuklara zarar verebilecek, onları yozlaştırabilecek, hatta hayatlarını tehlikeye sokabilecek birçok şey var. Çocuklarını böyle etkilerden korumak için Yusuf gibi kararlılıkla hareket eden ve canla başla uğraşan anne babalar gerçekten övgüye değer. Ailesinin ihtiyaçlarını karşıladı. 13. ve 14. paragrafların sorusu. Hangi olayların sonucunda Yusuf ve Meryem Nasır'a döndü? Anlaşılan Yusuf ve ailesi Mısır'da fazla kalmadı. Çünkü çok geçmeden melek Yusuf'a Herodes'in öldüğünü bildirdi. Yusuf ailesiyle birlikte ülkesine geri döndü. Yehova'nın oğlunu Mısır'dan çağıracağı yüzyıllar önce bir peygamberlik sözünde bildirilmişti. Matta 2:15. Yusuf bu sözün gerçekleşmesinde rol oynadı. Peki şimdi ailesini nereye götürecekti? Yusuf tedbirli davrandı. O haklı olarak Herodes'ten sonra tahta geçen Arheloos'tan korktu. Çünkü o da insan öldürmekten çekinmeyen zalim biriydi. Yusuf, Tanrı'nın yönlendirmesiyle ailesini Yeruşalim'den ve içindeki tüm tehlikelerden uzağa, kuzeydeki Celile bölgesine götürdü. Orada memleketleri Nasıra'ya yerleşerek kendilerine bir hayat kurdular.
Matta 2:19-23'te şunları okuyoruz. Herodes ölünce Yehova'nın meleği Mısır'da bulunan Yusuf'a bir rüyada göründü ve şöyle dedi. Kalk, çocuğu ve annesini alıp İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail topraklarına geldi. Fakat Yahudiye'de Herodes'ten sonra oğlu Arheleos'un kral olarak hüküm sürdüğünü duyunca oraya gitmekten korktu. Ayrıca rüyada Tanrı'dan bir uyarı da alınca oradan uzağa, Celile bölgesine gitti. Oraya gelip Nasıra adlı şehre yerleşti ki peygamberler aracılığıyla söylenen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin.
15. ve 16. paragrafların A sorusu. Yusuf'un mesleği hangi işleri kapsıyordu? B sorusu. Ne tür aletler kullanmış olabilir? Orada sade fakat zor bir yaşamları vardı. Kutsal kitap Yusuf'un marangoz olduğunu söylerken ağaçla ilgili çeşitli işleri içeren bir ifade kullanır. Örneğin o dönemde marangozlar ağaç keser, tomrukları taşır ve kuruturdu. Ardından keresteleri kullanarak ev, tekne, küçük köprü, at arabası, tekerlek, boyunduruk ve her tür tarım aleti yaparlardı. Bu güç isteyen bir işti. Kutsal kitap devirlerinde marangozlar genelde ya mütevazı evlerinin önünde ya da bitişikteki atölyelerinde çalışırlardı. Yusuf çok çeşitli aletler kullanıyordu. Muhtemelen bazıları babasından kalmıştı. O çalışırken gönye, şakül, çırpı ipi, balta, testere, keser, çekiç, tokmak, keski, yaylı matkap, çeşitli yapıştırıcılar ve pahalı olduğundan az sayıda çivi kullanmış olabilir. 17. ve 18. paragrafların A sorusu. İsa üvey babasından neler öğrendi? B sorusu. Yusuf neden giderek daha fazla çalışmak zorunda kalıyordu? Küçük bir çocuk olan İsa'yı, üvey babasını izlerken hayal edin. Yusuf'un çalışırken yaptığı her hareketi pür dikkat izliyor. Onun geniş omuzlarına ve kaslı kollarına baktığında, gücü karşısında hayranlık duyuyor. Babasının ellerini nasıl ustalıkla kullandığını izleyerek ve gözlerinden okunan zekasını fark ederek ona imreniyor. Yusuf herhalde oğluna küçük yaşta bazı basit işleri öğretmeye başlamıştı. Belki ağacın pütürlü yüzeyini kurutulmuş balık derisiyle nasıl pürüzsüz hale getireceğini göstermişti. Muhtemelen ona kullandığı çeşitli ağaçların, örneğin firavun inciri, meşe ve zeytin ağacının keresteleri arasındaki farkları da öğretmişti. İsa ağaçları kesen, kalasları yontan ve ahşaba vurarak geçme yerlerine oturtan Yusuf'un o güçlü elleriyle kendisini, annesini ve kardeşlerini şefkatle sevdiğini ve rahatlattığını da görüyordu. Zamanla Yusuf ve Meryem'in ailesi genişlemiş ve İsa'nın en az 6 kardeşi olmuştu. Yusuf'un onlara bakmak ve karınlarını doyurmak için eskisinden daha fazla çalışması gerekiyordu. 19. paragrafın sorusu. Yusuf ailesinin ruhi ihtiyaçlarını karşılamak için neler yapıyordu? Bununla birlikte Yusuf en önemli işinin ailesinin ruhi ihtiyaçlarını karşılamak olduğunun farkındaydı. Bu nedenle çocuklarına Yahova Tanrı'yı tanıtmak ve emirlerini öğretmek için zaman ayırdı. O ve Meryem, çocuklarını düzenli olarak Musa kanununun yüksek sesle okunup açıklandığı havraya götürüyorlardı. Belki de İsa, havra dönüşü Yusuf'u soru yağmuruna tutuyordu ve Yusuf, onun ruhi açlığını gidermekte zorlanıyordu. Ayrıca Yusuf, ailesini Yeruşalim'deki bayramlara da götürüyordu. Yıllık Fısıh Bayramı için 120 kilometre yol kat ederek Yeruşalim'e gitmeleri, orada bayramı kutlamaları ve geri dönmeleri muhtemelen 2 hafta sürüyordu. 20. paragrafın sorusu. Aile reisleri Yusuf'u nasıl örnek alabilir? Bugün İsa'nın takipçisi olan aile reisleri de benzer bir yol izliyor. Onlar çocuklarının ruhi eğitimini, maddi refahları da dahil her şeyden daha öncelikli görüyor ve bu uğurda birçok özveride bulunuyorlar. Ayrıca hem evlerinde aile ibadeti yapmak, hem de çocuklarını cemaat ibadetlerine ve büyük ibadetlere götürmek için büyük çaba harcıyorlar. Yusuf gibi onlar da çocuklarının geleceği için yapabilecekleri en iyi yatırımın bu olduğunun farkında. Çok endişelendik. 21. paragrafın A sorusu. Fısıh, Yusuf'un ailesi için nasıl bir zamandı? B sorusu. Yusuf ve Meryem, İsa'nın kaybolduğunu ne zaman fark etti? İsa 12 yaşındayken, Yusuf her yıl yaptığı gibi ailesini ilkbaharda Fısıh bayramı için Yeruşalim'e götürdü. Böyle zamanlarda kalabalık aileler, uzun kafileler halinde sevinç içinde yolculuk ederdi. Yemyeşil çayırları geride bırakıp Yeruşalim dolaylarındaki çorak araziye doğru çıkarken birçok insan iyi bilinen şehre çıkış ilahilerini söylerdi. Yılın bu döneminde şehir muhtemelen yüz binlerce insanla dolup taşardı. Bayram bitince aileler evlerine dönmek için kafileler halinde yola koyulurdu. Dönüş yolculuğu sırasında Yusuf ve Meryem herhalde bir sürü işle uğraşırken İsa'nın başkalarıyla, belki de akrabalarıyla birlikte olduğunu düşündüler. Korkunç gerçeği ancak bir günlük yol gittikten sonra fark ettiler. İsa yoktu. 22. ve 23. paragrafların A sorusu. Yusuf ve Meryem, oğullarının kaybolduğunu fark edince ne yaptı? B sorusu. Sonunda onu bulunca Meryem ne dedi? Telaşla Yeruşalim'e döndüler ve yol boyunca uğramış oldukları her yere baktılar. Yusuf ve Meryem'i artık boş ve sessiz bir şehir olan Yeruşalim'in sokaklarında İsa, İsa diye seslenerek oğullarını ararken gözümüzde canlandırabiliriz. Acaba İsa nereye gitmiş olabilirdi? 3 gündür onu arıyorlardı. Belki de Yusuf, Yehova'dan emanet olan bu kutsal çocuğa sahip çıkamadığını düşünerek suçluluk duymaya başlamıştı. En sonunda Meryem'le birlikte mabede de bakmak istediler. Epey bir aradıktan sonra kanun uzmanlarının toplandığı bir odaya girdiler ve İsa'yı onların ortasında otururken gördüler. Yusuf ve Meryem'in ne kadar rahatladığını bir düşünün. İsa kanun uzmanlarını dinliyor ve hevesle sorular soruyordu. Adamlar çocuğun anlayışı ve cevapları karşısında hayretler içinde kalmıştı. Meryem ve Yusuf da gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. Kutsal kitapta Yusuf'un herhangi bir sözü kaydedilmemişse de Meryem'in şu sözleri ikisinin de duygularını ifade eder. "Oğlum, neden böyle yaptın? Babanla ben hep seni aradık. Çok endişelendik." Luka 2:47-48. 24. paragrafın sorusu. Kutsal kitap anne babalık göreviyle ilgili hangi gerçekçi tabloyu çizer? Kutsal yazılardaki bu kısa kayıt, anne baba olmanın nasıl bir şey olduğuyla ilgili gerçekçi bir tablo çizer. Kusursuz bir çocuğun anne babası olmak bile stresli olabilir. Günümüzün tehlikeli dünyasında ise anne babalar çocuklarıyla ilgili çok büyük endişeler duyabilir. Fakat karşılaştıkları zorluklarla ilgili kutsal kitaptaki gerçekçi sözleri okumak onları biraz olsun rahatlatabilir. 25. ve 26. paragrafların A sorusu. İsa anne babasına nasıl karşılık verdi? B sorusu. Oğlunun sözleri karşısında Yusuf ne hissetmiş olabilir? İsa kendini gökteki babası Yehova'ya en yakın hissedeceği yerdeydi. Onun hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için can atıyordu. Bu nedenle tüm içtenliğiyle anne babasına şöyle dedi. "Beni aramanıza ne gerek vardı? Babamın evinde olacağımı bilmiyor muydunuz?" Luka 2:49. Yusuf daha sonra bu sözleri defalarca düşünmüş olmalı. Belki de her seferinde içini kıvanç duygusu kaplıyordu. Ne de olsa oğlunun kendini Yehova'ya böyle yakın hissetmesi için çok çaba harcamıştı. İsa henüz çocukken bile baba sözcüğü onda sıcak duygular uyandırıyordu ve Yusuf'la ilişkisinin bu duygularda büyük payı vardı. 27. paragrafın A sorusu. Babaların nasıl bir ayrıcalığı var? B sorusu. Babalar Yusuf'u neden örnek almalı? Eğer bir babaysanız ne kadar büyük bir ayrıcalığa sahip olduğunuzun farkında mısınız? Baba denince çocuklarınızın aklına sevgi dolu ve koruyucu birinin gelmesi büyük ölçüde size bağlı. Eğer evlat edindiğiniz ya da üvey çocuklarınız varsa Yusuf'u örnek alarak her birine ne kadar özel ve değerli olduğunu hissettirin. Çocuklarınızın gökteki babaları Yehova Tanrı'ya yaklaşmalarına yardım edin.
Efesoslular 6:4 şöyle diyor. Babalar, siz de çocuklarınızı çileden çıkarmayın. Onlara Yehova'nın yol gösteren düşünüşünü aşılayarak onun terbiyesiyle yetiştirin.
Yusuf pes etmedi. 28. ve 29. paragrafların A sorusu. Luka 2:51-52'deki sözler Yusuf hakkında ne gösterir? B sorusu. Oğlunun hikmetinin artmasında Yusuf'un nasıl bir payı vardı? Bu noktadan sonra kutsal kitapta Yusuf'la ilgili fazla bilgi bulamayız. Yine de onun hakkında bize ipucu veren dikkate değer birkaç şey kaydedilmiştir. Örneğin İsa'nın anne babasının sözünden çıkmadığını okuruz. Kutsal kitapta şu da belirtilir. İsa büyüyüp gelişiyor, hikmetini artırıyordu. Tanrı'nın ve insanların takdirini kazanıyordu.
Luka 2:51-52'de şunları okuyoruz. İsa, ana babasıyla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya geldi. ve onların sözünden çıkmadı. Annesi ise İsa hakkındaki tüm bu sözleri yüreğinde saklardı. Ve İsa büyüyüp gelişiyor, hikmetini artırıyordu. Tanrı'nın ve insanların takdirini kazanıyordu.
Peki bu sözler Yusuf hakkında ne gösterir? Öncelikle kusursuz oğlu otoritesine saygı duymaya ve sözünü dinlemeye devam ettiğine göre Yusuf ailesine önderlik etmeyi sürdürmüş olmalı. Ardından İsa'nın hikmetinin artmaya devam ettiğini okuruz. Şüphesiz oğlunun bu açıdan gelişmesinde Yusuf'un payı büyüktü. O günlerde Yahudiler arasında yaygın olan bir deyiş vardı. Halen eski kayıtlarda yer alan bu deyişe göre, sadece boş zamanı olan kişiler gerçekten hikmetli olabilir. Marangozluk, çiftçilik ve demircilik gibi mesleklerde çalışanlar ise, adalet ve hüküm bildirmeye yeterli değildir ve meselelerin konuşulduğu yerlerde bulunmazlar. İsa yaşamının sonraki yıllarında hikmetli davranışlarıyla bu sözün ne kadar yanlış olduğunu ortaya koydu. İsa küçükken, mütevazı bir marangoz olan üvey babası, kim bilir kaç kez ona Yehova'nın adaletinden ve hükmünden bahsetmişti. Şüphesiz Yusuf, Yehova'nın gözünde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu oğluna etkili bir şekilde öğretmişti. 30. paragrafın sorusu: Yusuf bugün aile reisleri için nasıl bir örnektir? Kayıtta İsa'nın büyüyüp geliştiğinin söylenmesi de Yusuf'un ona ilgisinin bir kanıtıdır. İsa kendisine iyi bakıldığı için büyüdüğünde güçlü ve sağlıklı bir adam oldu. Beden gücüyle çalışan Yusuf, oğluna mesleğini öğretip ustalık kazanmasına yardım etti. İsa sadece marangozun oğlu olarak değil, marangoz olarak da tanınıyordu. Markos 6:3. Demek ki Yusuf'un verdiği eğitim başarılı olmuştu. Aile reisleri Yusuf'u örnek alıp çocuklarının fiziksel ihtiyaçlarını karşılar ve kendi geçimlerini sağlayacak duruma gelmeleri için gerekeni yaparlarsa akıllıca davranmış olurlar. 31. paragrafın A sorusu: Kutsal yazılardan Yusuf'un ne zaman öldüğü ile ilgili hangi sonuca varıyoruz? B sorusu: Yusuf'u hangi yönlerden örnek alabiliriz? Kutsal kitapta İsa'nın yaklaşık 30 yaşında vaftiz edildiği anlatılır ve bundan sonra kayıtta artık Yusuf'tan bahsedilmez. Anlaşılan İsa hizmetine başladığında Meryem dul bir kadındı. Yusuf'un ailesine kol kanat gererek ve pes etmeden görevlerini yerine getirerek harika bir baba olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Babalar, aile reisleri ve aslında hepimiz Yusuf'un imanını örnek almalıyız. Yusuf ne zaman öldü? İsa 12 yaşındayken Yusuf'un hayatta olduğunu biliyoruz. Birçok Yahudi o yaşta baba mesleğini öğrenmeye başlardı ve 15 yaşına geldiğinde çırak olurdu. Anlaşılan Yusuf, İsa'ya marangozluğu öğretecek kadar yaşamıştı. Peki İsa yaklaşık 30 yaşında hizmetine başladığında Yusuf yaşıyor muydu? Öyle görünmüyor. Kutsal kitap o sırada İsa'nın annesinden ve kardeşlerinden bahsederek onların hayatta olduğunu gösterir. Ancak Yusuf'tan hiç bahsetmez. Hatta bir keresinde İsa'dan Yusuf'un değil Meryem'in oğlu olarak söz edildiğini okuruz. Markos 6:3. Ayrıca Meryem'in kendi başına karar verdiğini, kocasına danışmadığını görürüz. Kutsal kitap devirlerinde dul olmayan bir kadın normalde böyle davranmazdı. Son olarak İsa'nın ölmeden önce annesini elçi Yuhanna'ya emanet etmesi de dikkat çekicidir. Kocası hayatta olsaydı İsa'nın bunu yapması gerekmezdi. Öyleyse Yusuf'un İsa oldukça gençken öldüğü sonucuna varabiliriz. İsa ailenin en büyük çocuğu olduğundan şüphesiz babası öldükten sonra marangozluk işini devralmış ve vaftizine dek ailesine bakmıştı. Şunları düşünün. Yusuf ailesini korumak için neler yaptı? Yusuf ailesinin ihtiyaçlarını nasıl karşıladı? Yusuf'un Tanrı'nın kendisine verdiği sorumluluğun altından kalktığını nereden biliyoruz? Yusuf'un imanını hangi yönlerden örnek almayı düşünüyorsunuz?